Kitabın adı Aşkın Gözyaşları 2. Hazreti Mevlana. Yazarı Sinan Yağmur. 9. ayrım, sayfa no 94. Camiye yaklaşırken esnaf ve yoldaki halk hal hatır sormak için etrafıma toplandılar. Kalabalığımız iyice artmış, ben de camiye yaklaşmak üzereydim. Yaşlı bir yabancı kalabalığı yarıp katırın yanına yaklaştı. Gözlerim onu bir yerden tanıyacak gibiydi ama nereden? Meçhul yabancı aniden elimdeki yulara uzanıp katırın önüne geçerek bizi durdurdu. Ben şaşırmış ve ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışırken bazı dervişlerim onun yakasına yapışmaya niyetlenmişlerdi. Onlara mani oldum. Durun bakalım. Derdi neymiş öğrenelim. Söyle ey yabancı. Dilenci misin? Yardım istiyorsan namazdan sonra dergaha gel. İhtiyacın karşılansın. Şimdi ezan okunacak. Namaza yetişeceğim. Önümüzden çekil. Evet dilenciyim. Ama dünyalık değil ahiretlik istiyorum. Nasıl bir ahiretlik? Aşk istiyorum. Var mıdır bana vereceğin aşk? Bu sesler, aman Allah'ım, bu sesler yabancı değil. Daha önce duyduğum bir ses. Nedir bütün bu olanlar? Diye düşünerek katırı cami avlusuna doğru sürdüm. Arkamdan gür bir ses ile, sen Baha Veled'in oğlu Mevlana Celaleddin misin? Evet, benim. Senin için Rum diyarının, bütün İslam topraklarının en büyük alimi diyorlar. Doğru mu? Hayır, ben kuru ekmek yiyen bir adamım. Kimseden fazla bildiğim yoktur. Babamın makamını boş bırakmıyorum, o kadar. Bir sualim var. Bunun cevabını bulmak için dolaşmadığım memleket kalmadı. Semerkant'tan tut da Necef çölüne kadar İslam topraklarında cevabını aradım. Neymiş sualin? Söyle bana, içlerinden hangisi daha büyüktü? Ermiş Bayezid-i Bistami mi yoksa Hazreti Muhammed mi? Bu ne biçim sualdir? Ulu orta herkesin içinde sorulacak soru mudur? Benim olduğuma şükret bir adam. Yoksa bu halk sualinden dolayı linç ederdi seni. Diye düşünerek soru karşısında değil de halkın yabancıya tavrından çekindiğim için afalladım. Nasıl bir sual bu? Hiç şüphe yok ki Hazreti Muhammed büyüktür. Peki Hazreti Muhammed daha büyükse neden seni daha bilmem gerektiği gibi bilemedim? Dedi de Bayezid, zafer benimdir. İtibarım ne büyüktür. Çünkü sadece Allah'la doluyum, dedi. Hazreti Muhammed hala Allah'ı arıyordu ve bildikleri durmak için ona yeterli gelmiyordu. Bayezid ise Allah'ın içinde kaybolmuştu. O vardığını sandı ama varmak diye bir şey yoktur. Yabancı kafasını bir aşağı bir yukarı salladı. Babasının oğluymuşsun. Her zaman yaptığım üzere namazdan sonra vaaza başladım. Cami tıklım tıklım yine doluydu. Vaaz mevzu olarak Kur'an'dan bir ayet seçtim. Söz esasında onların karşısında doğruluğunu ispatladı ama onlar inanmıyorlar. Münafık gerçekte iman etmediği halde kendini mümin gösteren kimsedir. Bu yönüyle münafıklık bir inanç sahtekarlığıdır. Mümin kişi inkarcı olmadığından dolayı, inkarcı ise münafık olmadığı için şükretmelidir. Çünkü münafıklık inkarcılıktan beterdir. Kur'an-ı Kerim'de aşkın maliki şöyle buyurmaktadır. Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar, dediğimde arka taraftan Allah, aşk Allah'tır diye bir feryat yükseldi. Sesin geldiği tarafa baktığımda o meçhul yabancıydı. Ayakta durmadan elini havaya kaldırarak bağırıyordu. Birden aşk diye inleyerek olduğu yere bayıldı. Kürsüden hemen inip yanına vardım. Halının üzerine yüzüstü yığılmıştı. Dervişlerim de yanıma gelmişti. Misafirimizdir. Kucaklayın, dergaha taşıyın. Matbahın yanındaki odaya yatırın. Ben birazdan ardınızdan yetişeceğim. Dergaha geldim, dervişlere sordum. Tembihlediğim gibi yaptınız mı? Evet efendim. Dediğiniz gibi matbahın hemen yanı başındaki odaya döşeyi serdik ve yatırdık. Şimdi uyuyor. Belli ki çok uzun yollardan dinlenmeksizin gelmişçesine yorgun ve bitap. Ateşbaza söyleyin, çorbayı erken pişirsin bu akşam. Bu odada misafirim ile sofrada olacağız. Üzeyir hekim de gelsin. Belki muayene ettiririz konumuzu. Kapıyı hafifçe araladım. Uyanmasın diye çekinerek usulca girdim içeri. Üzerinde ince bir şilte örtülü uyuyordu. Ayaktaydım. Umulmadık zamanda ulu orta meydanda ateşi üşüten, suyu terleten suali soran yabancıyı seyre dalmıştım. Söyle bana yabancı. İn misin? Cin misin? Nereden gelirsin? Nereye gidersin? Ay mısın? Yıldız mısın? Güneş misin? Alnında parlayan nurları nereden biriktirdin ey yabancı? Ne güzel uyuyorsun, sessiz yıldıkları biriktirmiş gibi şakağın her kıvrımı ayrı uçurumları taşımışçasına. Ne güzel sordun. Bu sualleri çok mu derinlerden çekip aldın? Bunca yıl bu sorularda mı kıvrandın? Senelerce beklediğim sır mısın? Ey yabancı, hangi denizleri yuttun da geldin? Beni de tufanına götürmeye mi geldin? Uykusuz gecelerin yorgunluğu saçlarına düşmüş. Saçları ağartan o güne beni hazırlamaya mı geldin? Bir bebek gibi uyuyan koca adam, nedir ismin? Dağların yüklenmediğini taşıyor gibi yorgun cismin. Hele bir uyan bakalım, görelim Mevlam hayır eylemiş mi? Dünyamı sarsmaya mı geldin ey yolcu? Yolunu mu kaybettin ey yabancı? İsmini henüz bilmiyorum. Sana nasıl, ne diye sesleneyim? Sen gelmeden önce kurulu bir düzenim vardı. Sen bu düzenimi dağıtmaya mı geldin? Ta uzaklardan çölleri kavurdun da mı geliyorsun? Belli ki yalnız bir adamsın. Yüzün güneşte yanmış, dudakların susuzluktan çatlamış, gözlerin göğün rengini kendisine almış ve alnın seni üzenleri perişan etmiş. Bakışların tanıdık geldi. Sesini önceden de duymuştum. Neydi o soru öyle? Benimle nasıl konuştun? Daha önceki bir konuşmanın devamıymış gibi konuştun benimle. Nasıl bir yoldan geldin? Öyle bir yoldan gelmişsin ki korkunç çöllere uzanan bir yol, dikenli ve kayalıklarla dolu bir yol. Tufan seli, kurtların şimşek bakışı, çakalların ulumasıyla yankılanan ve haramilerin tuzak kurduğu bir yol bu. Uyan yolcu, bana geldiğin yolları anlat. Uyan yabancı, bana getirdiğin sırrı üfle. Yoksa beklediğim değil misin? Evet, hatırlıyorum. Sen Şam'da aniden ortaya çıkıp kolumdan yakalayıp "Ey dünya sarrafı, beni bul!" diyen o adamdın. İyi de ben seni bulacakken sen beni buldun. Kendine gelen adam çorbasını içtikten sonra yıkandı, ona kıyafetlerimden verildi. Kendisinin mazisini sorduğumda "Yavaş yavaş beni tanıyacaksın. Feracem de kurur kurmaz getirilsin. Onsuz kendimi çıplak hissederim. Neden hep siyah giyinmişsin? Tek elbisen bunlar mı? Libas bedendeki tendir. Senin çok mu tenin var? Siyahı severim. Ömrü de siyahın dışında libas giyinmedim. Dışım gece olsun ki içimin güneşi belli olsun. İsmin üzere yani. Mevlana mı diyeyim sana Celalettin mi? Hangisini dilersen söyle. Celalettin ya da Mevlana. Bak sen dedin. Hangisini istersen söyle diye. Sen kelimecilik, şekilcilikten uzaksın. İnsanların makamına, nişanına göre değerlendirmeyensin, öyle değil mi? Elbette. O zaman sana ne elbisemin renginden, feracemden. Bunlara takılırsan daha çok beklersin. Geç kılık kıyafeti. Öze bak, seninle yolculuğumuz işte orada başlayacak. Deruni yolculuk mu? Evet. Ben gençliğimde deruni yolculuğa çıktım. Tekrar yapmamın ne gereği var? Peki aşkın dağda bir tünel kazıp ışığı ucundan bile olsa görebildin mi? Hayır. Sen yolu seyretmişsin, yolda yürümemişsin. Gidenleri seyre dalmak senin de aynı yolculuğu yaptığın manasına gelmez. Halvetim olmamış yani. Senin yaptığın halvet değil, uzlet. Uzleti peygamberler yapar. Hazreti Yusuf kuyuda, Hazreti Musa çölde, Hazreti İsa ağacın üzerinde ve alemlerin efendisi mağarada uzlet yapardı. Çünkü uzlet tek kişilik yalnızlıkta yanmak, ermektir. Bizimkisi halvet. İki kişilik yalnızlıkta az yemek, mümkünse visal orucu tutmak, az konuşmak, çok zikretmek, secdeden miraca çıkmaktır. Şimdilik hazır değilim. Ben sana bir ateş atayım da yapar mısın, yapmaz mısın, sen bilirsin. Havuz mu beni içti, ben mi havuzu içtim, bilemedim. Herkesin bir hikayesi vardır. Hüzünlü veya mutlu. Benim hikayem bambaşkadır. Başlangıcı da, sonu da Şems'tedir hikayemin. Dergahın avlusundaki havuzun kenarında oturup sus şırıltıları altında kitap okumayı çok severdim. Koltuğumun altında kitapları taşımayı severdim. Kitaplarıma kimsenin dokunmasını istemezdim. Hepsinin haritası vardı. Bilhassa Hakim Senai, babam, Feridüddin Attar ve Ahmet Mütenebbi'nin kitapları manevi bakımdan çok kıymetliydi. Aslında senelerdir birçok kez tekrar tekrar okuduğum için yazılanlar ezberimdeydi. Ancak kitapların kokusu manevi mihmandarlarımın kokusunu taşıyordu. O gün yine kucağıma birkaç kitap aldım, havuzun kenarına geçtim. Kitaplara dalmıştım. Şems çıka geldi. Yanı başıma oturdu. Bu kitaplarda nelerden bahsediyor? Dağınık ilimlerden bahsediyor. Sen bilemezsin. Haklısın, ben bilmem. Ancak bildiğim bir şey var ki onu da bu kitaplar bilmez. Versene şu kitapları bana. Eline verdiğim kitapları hiç açmadan ayağa kalktı, havuza doğru bütün kitapları uzattı. Ne yapıyorsun? Suya düşerse mahvolurum maazallah. Mahvolur musun? Evet. O halde mahvol. Kitapların hepsini havuzun sularına fırlattı. Etraftaki dervişler olup bitene üzüldüğüme görünce Şems'in başına toplandılar. Hepsi onun üzerine çullanmak için benden işaret bekler gibiydiler. Onlara bağırmak zorunda kaldım. İşinize gücünüze bakın. Karışmayın siz. Dağılın. Çabuk. Sonra Şems'e yöneldim. Ne yaptın? Bunlar tek müste yazma eserler. Sen onları bozdun. Senin için çok mu değerli onlar? Elbette. Sen öyle sanıyorsun. Sen bunlara esir düşmüş, hayatı sayfalarda arayan birisi olmuşsun. Hayat bizzat hayatın içindedir. Kitaplar sadece ışığa yaklaştırır. Işığın kendisi değildir. O konuşurken ben havuzda yüzen kitaplara bakarak ağlıyordum. Şems sözü bitince feracesini diz kapağına kadar topladı, havuza girdi. Kitapları tek tek aldı, havuzdan çıktı, kitapları teker teker bana uzattı. O da ne? Az önce havuza atılmış kitaplar daha yeni raflarından alınmış gibi kupkuruydu. Gördüklerime inanamıyordum. Bizi merakla takip eden dervişler de şaşırmıştı. Bütün bunlar nasıl oldu? Bu kalp ilmidir. Onu sen bilmiyorsun. Öğretir misin? Kitap okumakla öğrenilmez. Ya nasıl olacak? Kalbini aç, gerisini bana bırak. Celalettin, beni anlamak için kendini fazla yorma. Zaman ver yüreğine. Ben üçüncü çeşit bir yazıyım. Nasıl yani? Bir hattatın üç çeşit yazısı vardır. Birincisini kendisi okur, başkaları okuyamaz. İkincisini kendisi okumaz, başkası okur. Üçüncüsü ne ona ne de başkalarına okunur. İşte ben o üçüncü yazıya aidim. Öyle kuru lafla muttaki olunmaz. Önce dilimizi gıybetten koruyacağız. Az yiyip az konuşup az uyuyacağız. Tasavvuf ehline abdestsiz yatmak yakışmaz. Aşkın ışığı kerametle bilinmez. O nur, aşıklığın takvası ve sadakatiyle bilinir. Bu zahitliklerin ve dini pratiklerin hedefi nedir? Delillere ve peygambere gelene saygılı olmaktır. Bu dışla alakalıdır. Peki madem dışla alakalı, bunun ötesinde ne vardır? Marifet var. Yani meçhulden bilinene geçiş var. Senin çok beğendiğin, elinden düşürmediğin, belli ki çokça okumana rağmen öğrenemediğin kitaptan bir söz söylememi ister misin? Buyur. Şayet marifet benliğini kendin için kaybettirmekse, cehalet böyle bir bilgiden daha iyidir. Bu Senai'nin cümlesi. Oysa okumuştum. Nasıl fark edemedim manayı? Dedim ya, kitaplar kalbe inmedikçe kumdaki yazılardır. Aşk kitap okumakla öğrenilmez. Aşkı kağıtlarda bildirmez. Bana marifeti öğret. Bana aşkı öğret. Sabret. Önce sabretmesini becer. Halveti duyunca ayağın titremişti. Şimdi halvetin meyvelerine talipsin. Hele biraz bekle bakalım. Her şeyin vakti var. Beklemenin vakti takvimlerde kayıtlı değildir. Ben bunca sene seni beklemişim. Sen 3 güne benim 60 yılımı sığdırmamı istiyorsun. Çok uyanıksın Mevlana, çok. Aşkın simurgu ateşe rüzgar oluyor. Mürşit mi arıyorsun? Etrafındaki ette kemikte arama. Yüreğini bir yokla hele. Issız mı, sessiz mi haykırışları? İşte ben soluğun olacağım. Ta içinin içinden seni çıkartacağım Celalettin. Oyalandın. Oyaladı gölgeler seni. Gel gör bendeki senleşen seni. Ben senelerdir sendeydim de senin haberin yoktu. Halvet dış dünyadan uzak kalıp, olup bitenden kopup, sıradan hayatın gürültüsüne kulağı tıkayıp, iç sesi dinlemeye çekilmektir. Tasavvufta kendini bilen Rabbini bilebilirdi. Kendini bilmenin yolu, yalın ve yalnız kalıp yanıp tutuşarak yürek aynanda iç yürüyüşünü yapmaktır. İki kişi birbirine aynı olmalıdır. Aynileşmelidir. Allah'ın kelamını duymak için yüreğini kabartmaktır. Nihayet içimdeki sesi, Yüreğimdeki fırtınayı dindiremedim. Şems'e vardım. Ben halvete hazırım. Halvet heyecan aramak işi değildir. Aşk işidir. Biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Dört duvar arasında haftalarca kalacağız. Ailen, arkadaşların ve ulema tabakasından çekinmiyorsun değil mi? Asla. İlk zamanlarda herkesin dudağına bakıyordun. Çıkan sese göre yön alıyordun. Başkalarının ağzıyla konuşuyordun. Şimdi değişen ne? Ben de bilmiyorum. Halvetin öncesi kolaydır. Halvetin sonrası mahşer gibi ter attırır, bilesin. Nasıl? Halvette öğreneceğim hikmetler, elde edeceğim marifetler, aşkın yolunda işimi kolaylaştırmayacak mı? Aksine, daha da zorlaştıracak. Yani, halvet sonrası sen bile seni tanıyamayacaksın. Gökte mi, yerde misin bilemeyeceksin. İnsanların bakışı çok mu kötü olacak? Her Allah aşkı hizmetkarının kaderi seni de bulacak. Nasıl yani? Sana deli diyecekler. Olsun. Sapık diyecekler. Geçmişiyle kavgalı diyecekler. Olsun. Büyü yapılmış diyecekler. Desinler. Fitneci, bozguncu, huzuru kirleten diyecekler. Desinler. Uzaktan daha çok yakından, dışarıdan, el alemden çok ailenden konuşan olacak. Konuşsunlar. Sırrı öğrenmede bu kadar iştahlısın öyle mi? Evet. Ciddisin değil mi? Hiç olmadığım kadar. Emin misin? Özümle de sözümle de eminim. Biz geceyle gündüzün ortasında, dört duvar arasında koştururuz, duyan olmaz. Bilmezsiniz sabahtan akşama kadar miskin miskin oturduğumuzu sanırsınız. Görmezsiniz siz gök kubbe altında yaşarken biz kubbelerin gölgesinin altından alemlere kanat çırparız. Halvet aşk muhabbetinin rahlesidir. Halvet aşk niyazının yönsüz kıblesidir. Dönmektir sanırsın marifet. Arş dönüyor, yıldızlar dönüyor dersin. Zahirdir gördüğün, zahirde dönersin. Marifet dönmek değil, bulmaktır, bilesin. Halvet günlerimiz başladı. Odaya sadece bir rahle, iki seccade, Kur'an-ı Kerim ve Şems'in çocukluğundan beri elinden düşürmediği neyi aldık. Ateşbaz üç günde bir bize bir tas çorba, iki bardak su ve bir tane tandır ekmeği bırakacaktı. Üç günde bir iftar açacaktık. Sahur da ona göreydi. Şems sözü ayetiyle başladı. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Ali İmran suresi 104. ayet. Görüyorsun ya Mevlana, emri bil maruf nahyi anil münker farzdır. Herkes şimdi şerde yarışıyor ve insanlar kötülüğe teşvik ediliyor. Güzel konuştun. Sen bu şer kapılarını kıracak kelamı duyuracaksın işte. Senin dergahının diğer dergahlarda farkı burada. Herkese kucak açıyor. Kaybetme değil, kazanma peşinde insanlara ümit dağıtıyorsun. Aşk seni sevmeyeni de sevmeye çalışmaktır. Zalim kimdir Mevlana? Aşka isyanla yetinmeyerek insanları aşktan soğutandır. Allah'ın aşk kapısını insanların suratına çarpanlardır. Doğrusu Allah, pişmanlıkla kendisine yönelenleri ve özlerini, aşklarını temiz tutanları sever. Bakara suresi 222. ayet. Yani inabete ihanet edenler, zulüm işleyenlerdir demek istedin. Elbette, benliğinin kölesi olan dini, tüccarlığının sermayesi sanır ve insanları günahlarla korkutur. Bu korku insanların iliklerine kadar işler ve insanlar azap titreyişiyle bağışlanmanın bahçesinden ürkerler. Aşkın mayası aftır. Aftan mahrum etmek, aşka hainlik yapmak, tevbe yolunu tıkamak şeytan hamaratlığıdır. Şeytana hamal olanlar da zalimdir. Benliğinin günahkarı olan en tehlikeli zalimdir. İşte bundan dolayı Peygamberimiz her gün 100 kere istiğfar ediyordu. Benliğin tuzağına kapılmamak için alemlerin efendisi istiğfar ederken enaniyet gösterenlere şaşırıyorum. Benliğine köle olmayan Allah'a döner ve kimseye zulmetmez. Peygamberimiz inabet sahiplerini şöyle müjdeler: Allah'ın öyle kıymetli dostları, velileri vardır ki onların bedenleri dünyada, kalpleri ise arşın altındadır. Tıpkı Hazreti Ömer'in söylediği gibi, kalbim Rabbimi gördü. Halvetimizde ayrıca tasavvufun deryasında yüzerek hasbihalimize renk katıyorduk. tasavvuf, Taif'te taşlanırken başını, alnını yarıp kanatan, taşı yerden alıp ya aşk diye öpüp güle dönüştürerek sana taş atana gül uzatmaktır. Tasavvufta kadınlarla erkekler ya da farklı ırklar veya milliyetler arasında katiyen hiçbir manevi ayrım yapılmaz. Tasavvuf Allah'a güvenmektir. Seni her şey terk eder. Hatta seni en başta sen terk edersin. Seni terk etmeyen yüce aşktır. Allah ile kul arasında hiçbir perde yoktur. Ancak kul ile Allah arasında 70.000 perde vardır. Nefis perde örücüdür. Tasavvuf bu perdeleri kaldırandır. Tasavvuf dünyayı terk et demez. Aksine elin dünya ile yüreğin Allah ile meşgul olsun ister. Tasavvuf bulunduğumuz yerden bizi alarak fena fillah makamına götüren yoldur. Yoldaki çamura batmadan nura ulaşmak yüreği aşk ile doldurmak da mümkündür. İçimizdeki hazineleri tasavvuf aynasında görürüz. 9. ayrımın sonu. Sayfa 107. Devamı 10. ayrımda.